Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Nisan 2023 sayısından Kafadaki Sorular bölümünde yer alan Soner Duman imzalı Afetler ve Din 1 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Sorunun ortaya konması. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezi olarak meydana gelen ve 10 ili doğrudan etkileyen deprem, büyük can ve mal kayıplarına yol açtı. Binlerce vatandaşımız bu depremde vefat etti, birçoğu yaralandı. Binlerce aile dağıldı. Yerleşim beldelerinin birçoğu haritadan silindi, binlerce bina yıkıldı. Son yıllarda hemen her afet sonrasında konunun dini yönden nasıl görüleceğine dair bir takım görüşler ortaya konuldu. Bu bağlamda tabii afetlerin kaderle ilişkisi, afetlerin ilahi bir uyarı veya ceza niteliği taşıyıp taşımadığı, afetlerin bir ayet ya da imtihan gibi değerlendirilip değerlendirilemeyeceği gibi konular yeniden gündeme geldi. Bu konu aynı zamanda genelde dinlerin ve özellikle İslam dininin kötülük problemi adı verilen meseleye yaklaşımının yeniden sorgulanmasını da beraberinde getirdi. Konunun dini yönünü ilgilendiren bu tartışmalar, kimilerine göre salt dini mahiyetli bir tartışma olmanın ötesinde siyasi uzanımları da olan tartışmalar olarak algılandı. Konu o derece hassas ki bu tartışmalar bağlamında tabii afetlerin dinle ilişkisine dair serdedilen şu veya bu yöndeki görüşler, aktüel siyasi tartışmalarda aktif olarak yer alan şu veya bu görüş sahipleriyle muvafık veya muhalif olmakta yaftalanma riskini de beraberinde getiriyor. Böyle bir riske rağmen biz bu yazımızda konuyu bütün siyasi uzanımlarından ayrı tutmak suretiyle salt dini bir açıdan incelemeye çalışarak şu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Tabiatta cereyan eden olaylarla kader arasında nasıl bir ilişki vardır? Tabii hadiseler ilahi bir uyarı veya ceza olarak okunabilir mi? Allah'ın tarihte peygamberleri yalanlayan bazı toplulukları deprem, tufan, sel gibi bir takım afetler göndererek cezalandırdığını belirten Kur'an ayetleriyle günümüzde gerçekleşen tabii afetler arasında korelasyon kurulabilir mi? Doğal olayların insanlar açısından doğurduğu can ve mal kayıpları gibi durumlar imtihan olarak görülebilir mi? Bu soruları çoğaltmak mümkün olmakla birlikte konuya ilişkin tartışmaların temelinde yukarıdaki ana meselelerin yer aldığı görülür. Burada şu hususu vurgulamak gerekir. Afetlerin din açısından nasıl görülmesi gerektiği hususu uzun soluklu ve kolektif çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda dinin temel metinleri olan Kur'an ve sünnette konunun nasıl ortaya konulduğu, İslam ilim tarihi boyunca farklı ilim dallarına mensup alimlerin bu meselelere hangi zaviyeden baktıkları ayrıntılı çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir. Bu düşünceden hareketle bizim burada ortaya koyacağımız açıklamalar bir yorumdan ibarettir. Bu bağlamda bir din olarak İslam'ın söylediğiyle bizim bu söylemden anlayarak yaptığımız yorumlar birbiriyle eşleştirilmemeli, konuya ilişkin farklı bakış açıları ve yorumların bulunabileceği dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. Netleştirilmesi gereken kavramlar. Adetullah, Sünnetullah. Yüce Allah'ın kainatta koyduğu sabit, değişmez yasalar vardır. Bunlara Sünnetullah adı verilir. Bazı alimler Allah'ın insan dışındaki tabiatta geçerli yasalarına adetullah, insanlar arasında geçerli genel geçer yasalarına ise Sünnetullah adını verirler. İster bu ikisini aynı isterse farklı kabul edelim, şu sonuç değişmez. Rabbimizin gerek kozmik evrende, gerekse insan birey ve toplumlarında sabit, değişmeyen bir takım yasaları bulunmaktadır. Fen bilimleri adını verdiğimiz fizik, kimya, biyoloji gibi ilimler aslında Allah'ın tabiatta geçerli yasalarını ortaya koyan bilimlerdir. Sosyal bilimlerse aslında Allah'ın insan birey ve toplumlarında geçerli yasalarını ortaya koyan bilimlerdir. Bu alanlarda faaliyet gösteren bilim adamlarının Allah'ın varlığını kabul ya da reddediyor olmaları bu gerçeği değiştirmez. Şimdi meseleyi iyice anlayabilmek için tabiattan ve insan yaşamından buna dair 4 örnek verelim. 1. Yağmurların oluşumu. Yağmurların, şimşek ve yıldırımların oluşumunun nasıl gerçekleştiği coğrafya tarafından ortaya konulmuştur. Bu oluşum da Allah'ın evrene koyduğu yasalar doğrultusunda olmaktadır. Kur'an şu ayetinde buna işaret eder. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir. Sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Nur 43. 2. Güneş ve ayın hareketleri. Kur'an, güneşin kendisine özgü bir yörüngede hareket ettiğini, ayın da hilalle başlayan yolculuğunun çeşitli aşamalardan geçerek tekrar hilal şekline dönünceye kadar sürdüğünü, gece ve gündüzün bir düzen içinde işlediğini şu şekilde belirtir. Gece onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendisi için belirlenen yerde akar, döner. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım menziller, yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler. Yasin 37-40. 3. İnsanın biyolojik oluşumu. İnsanın biyolojik oluşumu bugün biyoloji bilimi tarafından aşamalarıyla birlikte ortaya konulmuştur. Bir sperm ve bir yumurtanın birleşmesiyle başlayan oluşum süreci insanın doğumuyla tamamlanmaktadır. Bu oluşum Allah'ın sabit, genel geçer kanunları doğrultusunda olmaktadır. Nitekim Kur'an şu ayetinde bu gerçeğe işaret etmektedir. Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız şunu unutmayın ki biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki size kudretimizi açıkça gösterelim ve biz dilediğimizi rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasını sağlarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken, kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar ömrün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kupkuru ve cansız görürsün. Üzerine yağmur indirdiğimizde ise bir de bakarsın canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkarır. Hac 5. 4. Yaşlılık döneminde insanın bedensel ve zihinsel faaliyetlerinin gelişiminin tersine dönmesi. İnsanın bedensel ve zihinsel faaliyetleri yaşı ilerledikçe tersine bir süreç gösterir. İnsan daha önce yapabildiği bazı şeyleri yapamamaya, bildiklerini unutmaya başlar. Bu da Allah'ın insanlar arasında geçerli yasalarından biridir. Şu ayetler bu duruma işaret eder. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Yasin 69. Sizi Allah yarattı, sonra da vefat ettirecektir. İçinizden sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir. Nahl 70. Kur'an daha buna benzer pek çok örnek üzerinde Allah'ın tabiata ve insan toplumlarına koyduğu yasaları bize aktarır. Rabbimiz bu yasalarının değiştirilmesinin söz konusu olamayacağını belirterek şöyle buyurur. Allah'ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın yasalarında asla bir sapma da bulamazsın. Fatır 43. Buradan şu sonuca ulaşmış bulunuyoruz. Varlık alemindeki işleyiş rastgele, kendiliğinden ve tesadüfen olmuyor. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu sabit, genel geçer ve değişmez yasalara bağlı olarak gerçekleşiyor. Şu halde tabiatta meydana gelen rüzgarlar, fırtınalar, yağmur, kar, dolu gibi yağışlar, depremler, volkanik patlamalar, toprak kaymaları gibi hadiseler kendiliğinden ve tesadüfen değil. Allah'ın evrene koymuş olduğu sabit yasalara göre olmaktadır. Doğal olay afet. Yukarıda da belirttiğimiz üzere depremler başta olmak üzere doğada gördüğümüz bütün olaylar Allah'ın koyduğu yasalara göre meydana gelen birer doğa olayıdır. Bilimlerin gelişmesine bağlı olarak bu olayların hangi sebep-sonuç ilişkileri içerisinde gerçekleştiği ve hangi yasalara bağlı olduğu daha ayrıntılı bir şekilde keşfedilmektedir. Doğadaki bu olaylar, insanın yeryüzüne ayak basması öncesinde var olduğu gibi, yeryüzünde herhangi bir yerleşim bölgesinin bulunmadığı kutuplar, okyanuslar gibi bölgelerde de meydana gelmektedir. Doğada gerçekleşen olayların, yeryüzündeki hayatın devam etmesi noktasında son derece önemli fonksiyonlar icra ettiği görülür. Bir başka deyişle Allah'ın yasaları gereğince doğada gerçekleşen yağmur, rüzgar, deprem, şimşek ve benzeri hiçbir doğa olayı sebepsiz, amaçsız olarak var edilmiş olmayıp bunların tamamı yeryüzündeki hayati dengelerin korunması, ekosistemin devamının sağlanması noktasında görevler yerine getirmektedir. Mesela rüzgarın esmesi, bulutların taşınması, havanın temizlenmesi, bitkilerin aşılanması, rüzgar enerjisiyle hareket eden gemilerin yolculuğuna devam etmesi gibi pek çok faydayı temin etmektedir. Yağmurun yağması, yeryüzündeki bitki ve hayvan canlılığının sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan suyu temin etmekte, yeryüzünü temizlemektedir. Bu doğa olaylarından depremi ele alacak olursak, bilim adamları depremin de yeryüzündeki canlılığın devamı için son derece önemli fonksiyonları bulunduğunu belirtmektedirler. Bu faydalar arasında özellikle üçünün öne çıktığı görülmektedir. Bunların ilki, organik olmayan madenlerin fay hatları nedeniyle oluşmasıdır. Bu kapsamda ülkemizin dünyada bor madeni zenginliği açısından birinci olmasını deprem fay hatlarına borçlu olduğumuz belirtilmektedir. Depremin ikinci bir yararı ise doğal maden sularının deprem fay hatları nedeniyle oluşmasıdır. Maden suları, içinde bulundurduğu çeşitli mineraller ve iz elementleriyle vücudumuz için yararlıdır. Depremin üçüncü bir faydası ise kaynak suları ve ılıcaların ortaya çıkmasını sağlamasıdır. Kuşkusuz depremin yeryüzünde varoluşunun, yeryüzündeki ekosistemin devamlılığına başka yönlerden de katkıları söz konusudur. Buradan şu sonuca ulaşmış oluyoruz. Gerek yeryüzünde, gerekse kainatın herhangi bir noktasında Allah'ın koyduğu kurallar ve kanunlar çerçevesinde gelişen olaylar asla faydasız, amaçsız, boş yere meydana gelmiş değildir. Öyleyse şu soruyu soralım. Tabiatta Allah'ın koyduğu kurallar ve kanunlar uyarınca gerçekleşen bir takım olaylara afet adının verilmesi nedendir? Burada afet kavramı üzerinde kısaca duralım. Ülkemizde afetlerle mücadele kapsamında resmi bir kurum olan AFAD'ın terimler sözlüğünde afet şu şekilde tanımlanmıştır. toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaydır. Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. Bu tanım açık bir biçimde doğa olayının kendisine afet denilemeyeceğini, bu olayın sonucunda meydana gelen büyük ölçekli can, mal ve benzeri kayıplar sebebiyle oluşan sonuca afet denileceğini belirtmektedir. Öyleyse bu tanımdan hareket ettiğimizde şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Doğada meydana gelen deprem, volkanik patlama, tsunami, aşırı yağış, kuraklık, buzulların erimesi gibi olayların kendisi birer afet değildir. Nitekim hiçbir insanın yaşamadığı bölgelerde bu türden doğa olayları meydana geldiği halde bunlar afet olarak nitelenmemektedir. Yine herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı doğa olayları da afet olarak nitelenmemektedir. Söz gelimi, can ve mal kaybının söz konusu olmadığı bir depreme afet denilmemektedir. Doğa olayları Allah'ın tabiatta sabit olan yasalarına göre oluştuğuna ve bizim bunları değiştirme imkanımız olmadığına göre sorulması gereken doğru soru, niçin bu doğa olayı oldu şeklinde değil de bu doğa olayı niçin afete dönüştü şeklinde olmalıdır. Zira ilki bizim elimizde olmadığı halde ikincisi insanların davranışlarıyla doğrudan ilgilidir. Söz gelimi bir dere yatağında yerleşim biriminin kurulması halinde şiddetli yağışlar sonucunda oluşacak sel, o yerleşim biriminde oturanlar açısından bir afete dönüşürse burada sorulması gereken doğru soru, niçin dere yatağında sel oluştu sorusu değil, bu selin can ve mal kayıplarına yol açması, yani bir afete dönüşmesi sonucuna yol açan şey nedir sorusudur. Soruyu böyle sorduğumuzda orada hatalar, ihmaller, tedbirsizlikler ve kusurlar gündeme gelecek ve afetin aslında kendi yanlışlarımızdan kaynaklandığı ortaya çıkacaktır. 3. Kader ve afetler. Kader kelimesi sözlükte ölçü, miktar, değer, kıymet gibi anlamlara gelir. Bir terim olarak kader, varlık aleminde meydana gelen her şeyin ezelde Allah tarafından bilinmesi ve takdir edilmesi, kaza ise takdir edilen şeylerin zamanı gelince Allah tarafından gerçekleştirilmesidir. Kaza ve kadere inanmak imanın şartları arasında yer alır. Aslında bu, Allah'ın ilim, irade, kudret ve tekvin sıfatlarına sahip olduğuna inanmak demektir. Daha açık ifadeyle kader, kainatta meydana gelen her şeyin Allah'ın bilgisi dahilinde O'nun dilemesiyle ve O'nun kudretiyle meydana gelmesi demektir. Allah'ın yarattığı kainatta O'nun varlıklardan ve olaylardan habersiz olması anlamına gelir. Kainatta Allah'ın dilemesi, müsaade etmesi dışında bir şeyin meydana geleceğini düşünmek, Allah'ın olayları kontrol edemediği, iradesinin olaylara yön veremediği anlamına gelir. Kainatta Allah'ın güç ve kudreti dışında herhangi bir olayın kendiliğinden meydana gelebileceğini düşünmek, Allah dışında ve ondan bağımsız başka güç ve kudret sahibi varlıkların bulunduğu anlamına gelir. Bütün bu inançlar İslam açısından kabul edilemez. Kur'an'a baktığımızda Allah'ın her şeyi bir ölçüyle yarattığı, evrende meydana gelen her olayı bildiği, takdir ettiği ve kudretiyle yarattığını ifade eden pek çok ayet görürüz. Bu ayetlerin bir kısmında Rabbimiz şöyle buyurur: "Biz her şeyi bir ölçüye göre kaderle yarattık." Kamer 49. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. En'am 59. Kur'an gerek yeryüzünün gerekse insanların başına gelen olayların daha yeryüzü, insanlar veya olaylar yaratılmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda kayıtlı olduğunu belirtir. Rabbimiz şöyle buyurur: "Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır." Hadid 22. Bu ayetlerden evrende meydana gelen her şeyin bir kader, yani ölçüyle bir plan doğrultusunda var edildiği açık bir biçimde anlaşılmaktadır. Tam da burada aklımıza şu soru gelmektedir. Her şeyin bir kaderle olduğunu kabul ettiğimizde insanın aklı ve sorumluluğu nerede kalmaktadır? İnsan kendi üzerine düşenleri yapmaksızın başına gelenlerden kaderi sorumlu tutabilir mi? Kader, başımıza gelen ve kendi sorumluluğumuzun da bulunduğu kötü sonuçların bahanesi olabilir mi? İşte burası çoğu kimsenin yanlış anladığı noktalardan biridir. Allah insanı akıl sahibi bir varlık olarak yaratmış, ona iyi ve kötüyü ayırt edebilecek bir bilinç vermiş, dünya ve ahirette mutluluğa giden yolu ve yapması gerekenleri peygamberleri aracılığıyla onlara açıklamıştır. İnsan aklını kullanmaz, dinin kendisine gösterdiği yoldan gitmez ve başına gelen kötü durumlarda kaderi gerekçe gösterirse, o zaman kadere imanın gereğini yapmış olmaz. Dinin yasakladığı kadercilik batağına düşmüş olur. Birkaç örnek üzerinden konuyu ele alalım. Kar yağması bir doğa olayıdır ve Allah'ın tabiata koyduğu bir takım kurallara bağlı olarak sebep-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşmektedir. Bu anlamda kar yağması bir kaderdir. Ancak insan kar yağdığında evinden dışarı çıkarken üzerini sağlam giyinmez, ayağına kaygan ayakkabılar giyer, aracında kış lastiği bulunmaksızın yola çıkar ve bütün bu durumlar sebebiyle hastalık, yaralanma ve kaza gibi durumlarla karşılaşırsa, kader böyleymiş diyerek sorumluluktan kurtulamaz. Evet, karın yağması bir kaderdir. Ancak bu kader karşısında kulun alması gereken tedbirler de kaderdir. İnsanın acıkması kaderdir. Çünkü Allah insanı gıdaya muhtaç bir şekilde yaratmıştır. İnsan acıktığında Allah'ın kendisine verdiği aklı kullanarak Allah'ın tabiatta yarattığı bitkisel veya hayvansal gıdalarla açlığını gidermelidir. Bunu yapmayıp "acıkmak benim kaderimmiş" diyerek bir kenarda beklerse, onun bu yaptığı şey kadere iman etmek değil, kaderi bahane etmek, yani kadercilik olmuş olur. İnsanın hasta olması da Allah'ın varlık aleminde yarattığı bir takım faktörlerle oluşmaktadır. Söz gelimi, insan hijyen şartlarına riayet etmezse vücudu mikroplar tarafından kuşatılacak ve bunlar da hastalıklara sebep olacaktır. Bir kimse hastalık kaderdir diyerek üzerine düşen tedbirleri almaksızın kendisini hasta kılacak şeyleri yaparsa, bu davranışı tam anlamıyla mantıksız bir davranış olur. Yağmurun yağması bir doğa olayıdır ve Allah'ın takdiri ve yaratmasıyla olmaktadır. Dere yataklarına yerleşim birimleri kurulması durumunda şiddetli yağan yağmurun sele dönüşmesi ve bir afetin meydana gelmesi kader bahane gösterilerek geçiştirilemez. Zira insan kendisine verilen aklı tedbir almakta kullanmalıdır. Yağmurlu havada şemsiye alarak, yağmurluk giyerek dışarı çıkmak nasıl ki kaderin tecellisi olarak yağan yağmura karşı tedbir almaksa, aynı şey yerleşim birimleri içinde yapılabilir. Fay hatlarının sismik hareketliliği tabiattaki yasalar doğrultusunda gerçekleştiğine göre, depremlerin oluşumu da bir ölçüyle, yani kaderle olmaktadır. Bu durumda insana düşen şey Allah'ın verdiği aklı kullanarak fay hatları üzerine yerleşim birimleri kurmamak, konut stoklarını depreme dayanıklı malzemeler ve uygun işçilik kullanarak üretmek, bu konuda yapım, denetim aşamasında her türlü prosedüre riayet etmektir. Burada şu hususu da vurgulayalım. Hastalıkların sebeplerini yaratan Allah, bizleri hastalığa karşı uyarmış, hasta olduğumuzda da tedavi yollarına başvurmamızı istemiştir. Yani yeryüzünde hastalık denilen olgu kaderse, tedavi de kaderdir. Yeryüzünde deprem bir kaderse, depreme karşı tedbir almak da bir kaderdir. O halde kaderi tek yönlü düşünüp sorumluluktan sıyrılma ve bahane bulma aracı olarak göremeyiz. Hazreti Ömer zamanında yaşanan şu olay buna çok güzel bir örnektir. Hicretin 17. senesinde Ebu Ubeyde bin Cerrah komutasındaki İslam ordusu, Şam'a gelen Hazreti Ömer'le Suriye-Hicaz sınırındaki Ser köyünde buluşur. Ebu Ubeyde, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirir. Hazreti Ömer de durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı toplar ve istişarelerde bulunur. Ne var ki istişarelerden bir sonuç alınamaz. Kimisi sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz derken, kimisi de insanları tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz der. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış muhacirlerle Kureyş'in ileri gelenlerini toplar. Bu son istişareden ittifakla geri dönme ve insanları veba tehlikesine atmama görüşü çıkar. Bunun üzerine Hazreti Ömer Medine'ye geri dönülmesi emrini verir. Fakat ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştırmamış olacak ki halifeye "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer "Keşke bunu sen söylemiş olmasaydın ey Ebu Ubeyde. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz," diye cevap verir ve şöyle devam eder. Develerini otlatmak için biri verimli diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol yerde ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın?" diye sorar. Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili "Bende bir bilgi var," diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. "Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın." Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilince Hazreti Ömer Allah'a hamd eder, orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döner. Önümüzdeki sayıda inşallah bu konuya devam edeceğiz diyerek yazıyı nihayete erdiriyor Soner Duman. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Nisan 2023 sayısından Afetler ve Din 1 başlıklı yazıyı paylaştık. Soner Duman imzalı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.